İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazı, Erol Manisalı.
Ayrım 5.
Bütün bunlar iyimser görüşün önündeki belirsizlikler ve engellerdir. 3. Kötümser görüş. Kötümser görüş ise AB'nin genişlemesinin AB bünyesi içinde büyük sosyal, ekonomik ve politik sorunlar yaratacağı varsayımı ile AB içinde zamanla daha da artacak olan Almanya engemenliğinin doğuracağı sorunlar üzerinde oturtulmaktadır. A. AB yeni ülkeleri içine aldıkça zenginler ile fakirler arasındaki büyük fark yüzünden AB büyük sorunlarla karşılaşacaktır. Zenginler fakirlere yardımı iyice kısmak zorunda kalacaklar. Zenginler de fakirlere karşı tepkiler büyüyecektir. Yeni girenlerin yaratacağı işsizlik sorunları rahat durumdaki eski üyelerin genişlemeye tepki göstermelerine yol açacaktır. AB genişledikçe daha heterojen bir AB ortaya çıkacağı için ortak ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasında sorunlar yaşanacaktır. Bütün bunların sonucu olarak da AB içinde ve yanında iki halka oluşacaktır. Birinci halkayı muhtemelen 20 dolayında AB üyesi, ikinci halkayı da diğerleri meydana getirecektir. Esas güç ve denetim birinci halkada, yani birinci ligi oluşturan ülkelerde bulunmaktadır. İkinci ligdekiler ise bağımlı olan fakirler grubunu meydana getirecektir. Avrupa ve Orta Doğu uzmanı İngiliz Doktor Andrew Mango bu görüşün hararetli savunucular arasında bulunuyor. Doktor Andrew Mango son olarak 1999'da Türk kitabını yayınlamıştır. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa üzerine çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Uzun yıllar BBC'de görev yapmıştır. İyimser ve kötümser görüşlerin sonuçları ve Türkiye. Avrupa'nın yarınında iyimser görüş geçerli olduğu takdirde Türkiye kesinlikle AB'nin dışında kalacaktır. İyimser görüş ABD'de meşrik 1991, Nice 2000 doruklar arasında süregelen eğilimin ve kararlılığın yarında devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu varsayım altında ileride Avrupa Birleşik Devletleri veya Avrupa Federal Devletleri, Avrupa Federasyonu kurulmuş olacaktır. AB, ABD'nin tek rakibi konumuna gelebilecektir. Bu devletler topluluğu içinde Türkiye ölçeği ve sahip olduğu özellikler dolayısıyla bulunmayacaktır. Kötümser görüş geçerli olduğu takdirde AB'nin içinde ve dışında iki halk oluşacaktır. İkinci lig ülkeleri, birinci lig ülkelerine bağımlı konumda tutulacaklardır. Bu durumda iki grup arasında sürekli olarak sorunların yaşanması söz konusudur. Kötümser model içinde Türkiye'nin ikinci halkı için yer alması ihtimal dahilindedir. Kötümser öngörü geçerli olur ise Avrupa'nın dünya üzerindeki yeri gerileme gösterebilir. Yeni dünya düzenindeki rekabet ve çıkar çalışmalarının ortaya koyacağı koşullar, gevşek bir AB yapısının özellikle ABD karşısındaki durumunu zayıflatır. Bu öngörülerden hangisinin üstün geleceği biraz da bugün öngörülemeyen gelişmelere bağlı olacaktır. 4. Dünden bugüne Avrupa Birliği'nin gelişimi. 20. yüzyılda iki dünya savaşını yaşayan Avrupa'nın büyük devletleri, son savaştan sonra Avrupa kıtasında bütünlüğü sağlamanın kaçınılmaz bir sorumluluk olduğunu gördüler. Önce aralarında ekonomik işbirliğini geliştirip, ortak ekonomik çıkarlar üzerine oturtulmuş ve bu ortak ekonomik çıkarların lokomotif rolü üstleneceği bir ekonomik bütünleşme modelini tercih ettiler. Bugünkü Avrupa Birliği AB, 1957'de Roma Anlaşması ile kurulduğu zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu AET adını taşıyordu. 6 Avrupa ülkesi Fransa, B Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuştur. Aynı 6 ülke 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AKÇT'yi kurarak işbirliğinin ilk temellerini atmışlardı. Daha sonra da Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Euratom kurulmuştu. Bu üç topluluk 1 Temmuz 1967'den itibaren bütünleştirildi ve tek bir Avrupa topluluğu meydana getirildi. 1969 yılında yapılan Lahey Zirvesi'nde alınan en önemli karar, topluluklara katılma talebinde bulunan İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile konuya ilişkin müzakerelerin başlatılmasının kabul edilmesidir. 2 yıl süren görüşmelerden sonra İngiltere, İrlanda ve Danimarka tam üye olarak topluluğa 22 Ocak 1972 tarihinde katılmış, Norveç'in katılma anlaşması ise adı geçen ülkede yapılan bir referandum ile reddedilmiştir. 1976 yılında tam üyelik için başvuran Yunanistan'ın da topluluğa katılmasıyla üye sayısı 1981 yılında 10'a çıkmıştır. 1-1-1986 tarihinde İspanya ve Portekiz'in de katılmasıyla topluluğun üye sayısı 12'ye yükselmiştir. Son olarak 1-1-1995'te İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın katılımıyla üye sayısı 15'e ulaşmıştır. Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde topluluğa tam üyelik başvurusunda bulundu ve reddedildi. 17 Temmuz 1989'da Avusturya başvuruda bulunmuştur. 4 Temmuz 1990'da Kıbrıs Rum kesimi, 16 Temmuz 1990'a Malta, 1 Temmuz 1991'de İsveç, 18 Mart 1992'de Finlandiya, 26 Mayıs 1992'de İsviçre ve 25 Kasım 1992'de ise Norveç başvuruda bulunmuşlar ve bilindiği gibi Norveç referandum sonucu üyeliği reddetmiş, İsveç, Finlandiya ve Avusturya ise üye olmuştur. Özellikle 1991 Maastricht Anlaşması'nın kabulünden sonra AB kendine özgü bir konfederasyon olma yolunda ilerlemeye başlamıştır. Bugün bir ekonomik topluluk olmaktan çok ötede ortak dış politikası, ortak savunma politikası olan kendine özgü uluslar üssü AB hukukunu oluşturan ekonomik ve siyasi bir yapılanma içinde ilerlemektedir. 4.1. Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı, asli kurumlar. Birliğin organları, birliğin temel yapısını meydana getiren Konsey, Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komitenin yanı sıra Sayıştay ve Avrupa Yatırım Bankası gibi yardımcı kurumlardan oluşmaktadır. 1999'da da Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği AGSK resmen oluşturulmuştur. Bakanlar Konseyi nedir? Birliğin yasama ve karar alma sürecinde en önemli rolü üstlenen konsey, üye ülkelerin dışişleri bakanlıklarından oluşmakla birlikte ele alınacak konuya göre diğer ilgili bakanlıklarla da oluşturulabilmekte ve temsil eden bakanların uzmanlık alanına göre adlandırılmaktadır. Tarım, Ulaştırma, Ekonomi ve Mali İşler, Sanayi, Çevre Bakanları Konseyi gibi. Avrupa Birliği Konseyi parlamenter demokrasilerde var olan parlamentonun yetkilerine eşdeğer yetkilere sahiptir. Dolayısıyla topluluğun karar alma ve yasama organıdır. Konsey, karar alma sürecinde Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır ve yasalaşmasını sağlar. Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir. Ancak kesin karar konseye aittir. Sonuç itibarıyla konsey, topluluğu şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır. Bakanlar konseyi kararlarını basit çoğunlukla, nitelikli çoğunlukla ve oy birliğiyle almaktadır. Nitelikli çoğunluğu gerektiren konsey kararlarında üyelerin oyları, ekonomik ve politik durumları ile nüfuslarına göre belirlenen ve aşağıda belirtilen ağırlıklarıyla değerlendirilmektedir. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere 10'ar oy, İspanya 8 oy, Belçika, Yunanistan, Hollanda, Portekiz 5'er oy, Avusturya, İsveç 4'er oy, Danimarka, Finlandiya, İrlanda 3'er oy, Lüksemburg 2 oy. Bu sisteme göre basit çoğunluk 44 oy, nitelikli çoğunluk ise 84 oydan 62'sini gerektirmektedir. Kararı bloke etmeye yetecek azınlık oyu ise 26'dır. Bakanlar Konseyi'nin bazı yardımcı organları vardır. Aralık 2000 Nisan'da karar mekanizmasının değiştirilmesini sağlamak için yeni kararlar alınmış bulunuyor. Daimi Temsilciler Komitesi üye devletlerinin Avrupa topluluğu nezdindeki büyükelçilerinden oluşmaktadır. Bakanlar Konseyi'ne yardımcı organ olarak çalışır. Konsey müzakerelerinin ön hazırlığını yapar ve faaliyetlerini düzenler. Konseyde alınacak kararlar önce bu organda ele alınır. Burada çözüme bağlanan konularda konseyde yeniden görüşme yapılmaz. Devlet Başkanları Konseyi veya Avrupa Zirvesi, Roma Anlaşması'na göre konsey anlaşmalardan doğan hemen hemen tüm önemli sorunları karara bağlayan Avrupa Birliği'nin en yüksek organıdır. Birlik politikaları en yüksek seviyede ele almak ve sorunları çözümlemek üzere anlaşmada yer almamasına rağmen 1994'ten beri hükümet ya da devlet başkanları her 6 ayda bir araya gelerek devlet ve hükümet başkanları konseyini oluşturmaktadır. Avrupa Zirvesi adı verilen bu toplantılarda önemli politik konular görüşülmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu. Üye devletler hükümetlerince karşılıklı ortak anlaşmayla 4 yıllık süre için atanan bağımsız 20 komiserden oluşmaktadır. Komiserlerin üye ülkelere göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya ikişer üye, İrlanda, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer üye. Komisyon Başkanı konsey tarafından komiserler arasından 2 yıllık bir süre için atanmaktadır. Komisyon topluluk politikalarının tasarlanmasıdır. tasarlayıcısı, yürütücüsü ve koordinatördür. Komisyon başlıca şu görevleri yapar. Komisyon kurucu anlaşmaların koruyucusudur. Kurucu anlaşmaların ve organların almış olduğu kararların usulünce uygulanıp uygulanmadığı, ilgili tarafların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemekte görevlendirilmiştir. Yürütme organıdır. Roma Anlaşması'ndan kaynaklanan yürütme yetkilerinin yanı sıra ortak politikaların oluşturulması ve yürütülmesi görevini de üstlendiğinden bu yetkilerinde bir artış olmuştur. Topluluğu hukuken temsil eder. Topluluk fonlarının idaresi görevi de komisyona aittir. Avrupa Birliği Parlamentosu. AB Parlamentosu'nun temelleri ilk kez 1952'de toplanan 78 üyeli AKÇT ortak parlamentosudur. Avrupa topluluğunun oluşmasından sonra bu ortak parlamento 1958'de unvanını Avrupa Toplulukları Parlamenter Meclisi diye değiştirmiş ve 142 üyesi ulusal parlamentolarca tayin edilmiştir. 410 üyenin doğrudan seçimleri 1979 yılında olmuştur. Yunanistan ve sonra İspanya ile Portekiz'in katılmalarından sonra mecliste üye sayısı 518'e çıkmıştır. 1994 seçimleriyle 567 üyeye genişleme ise Alman üyelerin sayısının eski Doğu Alman üyelerin katılımıyla artmasından kaynaklanmaktadır. İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın katılımıyla üye sayısı 626'ya ulaşmıştır. Parlamentonun faaliyetleri 3 şehirde cereyan etmektedir. Strasbourg, Brüksel ve Lüksemburg. Her ay ortalama 4-5 gün süren genel kurullar Strasbourg'da yapılır. İlave genel kurullarında yapıldığı ve her ay 2 hafta süren ihtisas komisyonu toplantıları Brüksel'de yapılır. 3500 görevli tarafından idari işlerin yürütüldüğü parlamentonun idari personeli büyük kısmı Lüksemburg'da yerleşmiş bulunmaktadır. AB Parlamentosu'nun temel karar alma organları, başkan ile başkan yardımcılarından oluşan divan ve divan üyeleri ile siyasi grup liderlerinden oluşan genişletilmiş başkanlık divanıdır. Bunlar beraberce komisyonlardan gelen raporların değerlendirildiği, konsey ve komisyona acil soruların yöneltildiği, çok defa ilgili bakanları ile komiserlerin, komisyon üyeleri, katıldı ve birlik politikalarının tartışılıp oylandığı genel görüşmelerin yer aldığı genel kurulun gündemini kararlaştırırlar. AB parlamentosunun yetkilerini 3 başlık altında toplamak mümkündür. A. Topluluk mevzuatının oluşturulmasındaki yasama sürecine katılma yetkisi. Avrupa parlamentosunun yasamaya ilişkin yetkileri görüş bildirmekte sınırlı olup bağlayıcılığı bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosu AB'nin tam anlamıyla yasama organı olamamakla birlikte birçok hususta konsey karar alırken parlamentoya danışmalıdır. Zorunlu danışma. Tek senetli Single Act mevzuat oluşturma yönünde parlamentoya ortak karar yetkisi co-decision tanımıştır. Bu yeni düzenleme ise işbirliği prosedürü cooperation prosedür olarak adlandırılmaktadır. Tek senetli Roma Anlaşması'nın tam üyelikle ilgili 237. maddesine topluluğa katılmalar konusunda Avrupa Parlamentosu'nun mutlak oy çokluğuyla vereceği olumlu görüşün dikkate alınacağına dair bir hüküm eklenmiştir. B. Bütçe ilişkin yetkiler. AB bütçesi ancak konsey ile parlamentonun işbirliği halinde kesinleştirilebilmektedir. C. Komisyon ve konseyi denetleme yetkisi. Avrupa Parlamentosu AB yasama ve yürütme yetkilerinin kullanımını demokratik şekilde denetler ve AB'nin işleyişini kontrol eder. Parlamento konsey ve komisyonu denetleme yetkisini bu organlara yönelttiği yazılı ve sözlü sorular ile genel görüşme talepleri yoluyla yerine getirmektedir. Parlamento ayrıca komisyonun yıllık raporunu görüşmekte, AB bütçesinin bazı harcama kalemlerinde tadilat yapabilmekte, 3'te 2 çoğunlukla komisyonu görevden alabilmektedir. 1991'deki Maastricht Anlaşması, parlamentonun yasama yetkisini ortak karar alma prosedürü ile daha da artırmıştır. Eğer parlamento konseyin ortak tutumunu ikinci görüşmede değiştirmeye veya reddetmeye karar verirse, parlamento ve konsey bir anlaşmaya verebilmek üzere uzlaşma komitesinde bir araya gelirler. Uzlaşmaya varılmadıkça öneri benimsenmez. Böylece yasama sorumluluğu parlamento ile konsey arasında paylaşılır. 626 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda en geniş grubu 221 sandalye ile sosyalistler, ikinci büyük grubu ise 173 sandalye ile Hristiyan Demokratlar oluşturmuştur. Liberaller 53 sandalye ile üye sayısını korumuşlar, yeşillerin üye sayısı 22'ye düşmüş, aşırı sağcılar ise 14 sandalye ile grup kurma imkanından mahrum kalmışlardır. 1994'te yapılan seçimler itibariyle Abi Adalet Divanı. Adalet Divanı AB'nin en yüksek hukuksal organı niteliğini taşımaktadır. Lüksemburg'da 7 Ekim 1958 tarihinde kurulmuştur. Divanda görevli yargıç sayısı yeni üyelerin 1/1/1995'te katılımıyla 13'ten 16'ya çıkması gerekirken her durumda karar alınabilmesi için bu sayının 15 olmasına karar verdi. Avrupa Birliği Adalet Divanı'na 6 savcı yardımcısı olmaktadır. Yargıçların sahip oldukları niteliklere savcıların da haiz olmaları gerekmektedir. Fransız hukukundan alınmış bu savcılık kurumunun üyeleri 6 yıl için seçilirler, süreleri yenilenebilir. Adalet Divanı tek dereceli ve nihai yargı organı olup kararlarının temyizi mümkün değildir. Adalet Divanı kararını uygulamaya çağrılan bir ulusal mahkemenin bu kararın geçerliliğini tartışması olanağı bulunmamaktadır. Türkiye'de gümrük birliğine girdiğinden GB ile ilişkin bütün divan kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu bakımdan Adalet Divanı'nın kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üzerindedir. 6 Mart 1995 kararının 64. maddesi. AB kurumlarında üye ülkelerin oy veya temsilci sayısı. İlk söylenen üye ülkeler, ikincisi Avrupa Parlamentosu üye sayısı, üçüncüsü Konsey üye sayısı, dördüncüsü komisyon üye sayısı.
Ayrım sonu.